Ayrım 3.
1. Bölüm. Türkçülüğün kapsamı ve nitelikleri. 1. Türkçülüğün tarihi. Türkçülüğün ülkemizde ortaya çıkışından önce Avrupa'da Türklüğe ilişkin iki akım belirdi. Bunlardan birincisi Fransa'da Türkiyeri denilen Türkseverliktir. Türkiye'de yapılan ipekli ve yün dokumalar, halılar, kilimler, çiniler, demirci ve marangoz işleri, ciltçilerin, yazı süslemecilerinin, tesipçi, yaptıkları ciltler ve süslemeler, mangallar, şamdanlar ve benzeri gibi Türk sanatının yapıtları, çoktan Avrupa'daki sanatseverlerin ilgisini çekmişti. Bunlar Türklerin yapıtı olan bu güzel eşyayı binlerce liralar vererek toplarlar ve evlerinde bir Türk salonu ya da Türk odası düzenlerlerdi. Kimileri de bunları başka ulusların güzel yapıtlarıyla birlikte biblolar arasında sergilerlerdi. Avrupalı ressamların Türk yaşayışıyla ilgili yaptıkları tablolarla, ozanların ve filozofların Türk ahlakını belirtme yolunda yazdıkları kitaplarda, Türkiyeri, Türkseverlik içine girerdi. Lamartine'in, Auguste Comte'un, Pierre Lafitte'in, Ali Paşa'nın özel yazmanı bulunan Mismer'in, Pierre Loti'nin, Farrer'in, Türklerle ilgili dostça yazıları bu türdendir. Avrupa'daki bu akım bütünüyle Türkiye'deki Türklerin güzel sanatlardaki ve ahlaktaki yüksekliklerinin bir görüntüsü sayılır. Avrupa'da ortaya çıkan ikinci akıma da Türklük bilim, Türkiyat, Türkoloji adı verilir. Rusya'da, Almanya'da, Macaristan'da, Danimarka'da, Fransa'da, İngiltere'de birçok bilim adamları eski Türklere, Hunlara, Moğollara ilişkin tarihsel ve kazı bilimsel, arkeolojik araştırmalar yapmaya başladılar. Türklerin pek eski bir ulus olduğunu, çok geniş bir alanda yayılmış bulunduğunu ve çeşitli dönemlerde dünyaya egemen olan devletler ve yüksek uygarlıklar oluşturduğunu ortaya koydular. Gerçi bu sonki incelemelerin konusu Türkiye Türkleri değil, eski Doğu Türkleriydi. Fakat birinci akım gibi bu ikinci akım da yurdumuzdaki kimi düşünürlerin ruhuna etkisiz kalmıyordu. Özellikle Fransız tarihçilerinden De Jeunesse'in Türklere, Hunlara ve Moğollara ilişkin yazmış olduğu büyük tarihle, İngiliz bilginlerinden Sir David Lumley'in 3. Selim'in adına sunduğu kitabı İlmün Nafi, Yararlı Bilim Kitabı adındaki genel Türk dil bilgisi, düşünürlerimizin ruhunda büyük etkiler yaptı. Bu ikinci yapıt yazarınca İngilizce yazılmıştı. Bir süre sonra annesi bu kitabı Fransızca'ya çevirerek Sultan Mahmut'un adına sundu. Bu yapıtta Türkçenin çeşitli lehçe ve ağızlarından başka, Türk uygarlığından ve Türk etnografyasından ve tarihinden söz ediliyordu. Sultan Abdülaziz'in son yılları ile Sultan Abdülhamit'in ilk yıllarında İstanbul, büyük bir düşün akımına sahne olmuştu. Burada hem bir encümeni daniş, Bilim Kurulu Akademisi oluşmaya başlamış, hem de bir Darülfünun üniversite kurulmuştu. Bundan başka askeri okullarda yeni bir ruhla yükselmeye başlamıştı. O sırada bu Darülfünun'da tarih felsefesi, hikmeti tarih, öğretim üyesi müderris profesör bulunan Ahmet Vefik Paşa'ydı. Ahmet Vefik Paşa, Şecere-i Türkiye'yi, Türk soykütüğü, Doğu Türkçesinden İstanbul Türkçesine çevirdi. Bundan başka Lehçe-i Osmani, Osmanlı Lehçesi adlı bir Türk sözlüğü düzenleyerek Türkiye'deki Türkçenin genel ve büyük Türkçenin bir lehçesi olduğunu ve bundan başka Türk lehçeleri bulunduğunu, aralarında da karşılaştırmalar yaparak ortaya koydu. Ahmet Vefik Paşa'nın bu bilimsel Türkçülükten başka bir de sanatta Türkçülüğü vardı. Evinin bütün döşemesi, kendisinin ve aile bireylerinin giysileri genellikle Türk yapısıydı. Dahası çok sevdiği kızı Avrupa biçiminde bir terlik almak için çok ayak dirediği halde, evime Türk yapısından başka bir şey giremez diyerek bu isteğin gerçekleşmesine engel olmuştu. Ahmet Vefik Paşa'nın başka bir özgünlüğü de Molière'in güldürlerini Türk geleneklerine uyarlaması, kişilerin adlarını ve kimliklerini Türkçeleştirerek Türkçe'ye aktarması ve ulusal bir sahnede oynatmasıydı. Darülfünun'un bir öğretim üyesi, Türkçülüğün bu ilk esaslarını kurarken askeri okullar nazırlığında bulunan Şıpka kahramanı Süleyman Paşa da Türkçülüğü askeri okullara sokmaya çalışıyordu. Süleyman Paşa'nın Türkçülüğünü Dejonis'in tarihi etkilemiştir diyebiliriz. Çünkü yurdumuzda ilk kez Çin kaynaklarına dayanarak Türk tarihi yazan Süleyman Paşa bu yapıtında özellikle Dejonis'i kaynak edinmiştir. Süleyman Paşa tarihi aleminin dünya tarihi girişinde bu yapıtı niçin yazmaya giriştiğini açıklarken diyor ki, askeri okullar nazırlığına geçince bu okullara gerekli olan kitapların çevirisini uzmanlara bıraktım. Fakat sıra tarihe gelince çeviri yoluyla yazdırılamayacağını düşündüm. Avrupa'da yazılan bütün tarih kitapları ya dinimize ya da ulusallığımıza, Türklüğümüze, kara çalmalarla doludur. Bu kitaplardan hiçbirisi çevirtilip de yurdumuzda okutturulamaz. Bu gerekçeye dayanarak okullarımızda okunacak tarih kitabının yazılması işini ben üzerime aldım. Ortaya koyduğum bu kitapta gerçeğe aykırı hiçbir söze rastlanamayacağı gibi dinimize ve ulusallığımıza, milliyetimize aykırı düşecek hiçbir söze de rast gelmek olanağı yoktur. Avrupa tarihlerindeki Hunların Çin tarihindeki Hiung Nular olduğunu ve bunların Türklerin ilk dedeleri bulunduğunu ve Oğuz Han'ın Hiung Nu devletinin kurucusu Mete olması gerektiğini bize ilk kez öğreten Süleyman Paşa'dır. Süleyman Paşa bundan başka Cevdet Paşa gibi Türkçenin dil bilgisine ilişkin bir kitapta yazdı. Fakat bu kitaba Cevdet Paşa gibi Kavaidi Osmaniye, Osmanlıca Kurallar adını vermedi. Sarfı Türki, Türkçe dil bilgisi adını verdi. Çünkü dilimizin Türkçe olduğunu biliyordu ve Osmanlıca adıyla üç dilin birleşkesi bir dil olamayacağını anlamıştı. Süleyman Paşa bu konudaki kanısını Talimi Edebiyatı Osmani, Osmanlı Edebiyatı Öğretimi adıyla bir kitap yayımlayan Recaizade Ekrem Bey'e yazdığı bir mektupta açıkça ortaya koydu. Bu mektupta diyor ki, Osmanlı edebiyatı demek doğru değildir. Nasıl ki dilimize Osmanlı dili ve ulusumuza Osmanlı ulusu demek de yanlıştır. Çünkü Osmanlı deyimi yalnız devletimizin adıdır. Ulusumuzun adı ise yalnız Türk'tür. Bundan dolayı dilimiz Türk dili, edebiyatımız da Türk edebiyatıdır. Süleyman Paşa askeri ortaokullarda okunmak üzere Esma-i Türkiye, Türkçe Adlar adlı kitabı da Osmanlıca'nın etkisi altında Türkçe sözcüklerin unutulmaması amacıyla yazmıştı. Görülüyor ki Türkçülüğün ilk babaları Ahmet Vefik Paşa ile Süleyman Paşa'dır. Türk ocaklarında ve başka Türk kurumlarında bu iki Türkçülük kılavuzunun büyük boy resimlerini asmak değer bilirlik gereğidir. Türkiye'de Abdülhamit bu kutsal akımı durdurmaya çalışırken Rusya'da iki büyük Türkçü yetişiyordu. Bunlardan birincisi Mirza Fethali Ahunzade'dir ki Azeri Türkçesinde yazdığı Özgün Güldürler bütün Avrupa dillerine çevrilmiştir. İkincisi Kırım'da Tercüman 1883-1914 yıllarında çıkmıştır. Gazetesini çıkaran Gaspıralı İsmail'dir ki Türkçülükteki ilkesi dilde, düşünde ve işte birlik idi. Tercüman gazetesini Kuzey Türkleri anladığı kadar Doğu Türkleri ile Batı Türkleri de anlardı. Bütün Türklerin aynı dilde birleşebileceğine bu gazetenin varlığı canlı bir kanıttı. Abdülhamit'in son yıllarında İstanbul'da Türkçülük akımı yeniden uyanmaya başladı. Rusya'dan İstanbul'a gelen Hüseyinzade Ali Bey, tıbbiyede Türkçülük esaslarını anlatıyordu. Turan adındaki şiiri Turancılık, Panturanizm ülküsünün ilk görünümü idi. Yunan Savaşı başladığı sırada Türk ozanı Mehmet Emin Bey, "Ben bir Türk'üm, dinim, cinsim uludur." dizesiyle başlayan ilk şiirini yayımladı. Bu iki şiir Türk yaşayışında yeni bir devrimin başlayacağını bildiriyordu. Hüseyinzade Ali Bey Rusya'daki ulusçuluk akımlarının etkisiyle Türkçü olmuştu. Özellikle daha kolejdeyken Gürcü gençlerinden son derece ulussever olan bir arkadaşı ona ulus sevgisini aşılamıştı. Türk ozanı Mehmet Emin Bey'e Türkçülüğü aşılayan, kendisinin söylediğine göre Şeyh Cemalettin Afgani'dir. Mısır'da Şeyh Muhammed Abduh'u, Kuzey Türkleri arasında Fahrettin oğlu Rızaettin'i yetiştiren, bu büyük İslam yenilikçisi ölçüsünde ulus sevgisiyle dolu şiirler yazmasını salık vermişti. Türkçülüğün ilk döneminde Dejionist tarihinin etkili olduğunu görmüştük. İkinci döneminde de Leon Kahün'ün Asya Tarihine Giriş adlı kitabının büyük etkisi oldu. Necip Asım Bey birçok eklerle bu kitabın Türklerle ilgili olan bölümünü Türkçe'ye çevirdi. Necip Asım Bey'in bu kitabı her yanda Türkçülüğe ilişkin eğilimler uyandırdı. Ahmet Cevdet Bey İktam gazetesini Türkçülüğün bir organı haline koydu. Emrullah Efendi, Veled Çelebi ve Necip Asım Bey bu Türkçülüğün ilk düşün savaşımcılarıydı. Fakat İktam gazetesi çevresinde toplanan bu Türkçülerden özellikle Fuat Raif Bey'in Türkçeyi yalınlaştırma, sadeleştirme konusunda yanlış bir kuramı izlemesi, Türkçülük akımının değerden düşmesine neden oldu. Bu yanlış kuram özleştirmecilik, tasfiyecilik düşüncesiydi. Özleştirmecilik dilimizden Arap, Acem köklerinden gelmiş bütün sözcükleri çıkararak bunların yerine Türk kökünden doğmuş eski sözcükleriyle ya da Türkçe köklerden yeni eklerle yapılacak yeni Türk sözcüklerini koymak demekti. Bu kuramın edimli uygulamasını göstermek üzere yayımlanan kimi makaleler ve mektuplar sağ beğenisi olan okuyucuları tiksindirmeye başladı. Halk diline geçmiş olan Arapça ve Farsça sözcükleri Türkçeden çıkarmak, bu dili en canlı sözcüklerden, din, ahlak, felsefe terimlerinden yoksun bırakacaktı. Türkçe köklerden yeni yapılan sözcükler, dil bilgisi kurallarını karıştıracağından başka, halk için yabancı sözcüklerden daha yabancı, daha bilinmeyen olacaktı. Bu yüzden bu akım dilimizi yalınlığa, açıklığa doğru götürecek yerde karışıklığa ve karanlığa doğru götürüyordu. Bundan başka doğal sözcükleri atarak onların yerine yapay sözcükler koymaya çalıştığı için gerçek bir dil yerine yapay bir Türk Esperantosu oluşturuyordu. Yurdun gereksinimi ise böyle yapma Esperanto'ya değil, bildiği ve anladığı, alışılmış, yapay olmayan sözcüklerin bileşkesi bir anlaşma aracına idi. İşte bu nedenden dolayı İktam'daki özleştirmecilik akımından yarar yerine zarar geldi. Bu sırada tıbbiyede ortaya çıkan gizli bir devrim derneğinde Türkçülük, Pan-Türkizm, Osmanlıcılık, Pan-Otohanizm, İslamcılık, Pan-İslamizm ülkülerinden hangisinin gerçeğe daha uygun olduğu tartışılıyordu. Bu tartışma Avrupa'daki ve Mısır'daki genç Türklere de geçerek, kimileri Türkçülük ülküsünü, kimileri de Osmanlıcılık ülküsünü benimsemişlerdi. O sıralar Mısır'da çıkan Türk gazetesinde Ali Kemal, Osmanlı Birliği düşüncesini ileri sürerken, Akçuraoğlu Yusuf Bey ile Ferit Bey, Türk Birliği siyasetini salık veriyorlardı. Bu sırada Hüseyinzade Ali Bey, İstanbul'dan ve Ağoğlu Ahmet Bey, Paris'ten Bakü'ye gelmişler. Orada düşün savaşı için el ele vermişlerdi. Topçubaşıoğlu da bunlara katıldı. Bu üç kişi orada da o zamana değin egemen bulunan Sünnilik ve Şiilik anlaşmazlıklarını gidererek Azerbaycanlıları Türklük ve İslamlılık düşünceleri çevresinde toplamaya çalıştılar. 24 Temmuz 1908 devriminden sonra Türkiye'de Osmanlıcılık düşüncesi egemen olmuştu. Bu sırada yayımlanmaya başlayan Türk Derneği dergisi gerek bu nedenden gerek yine özdeştirmecilik akımına kapılmasından dolayı hiçbir rağbet görmedi. 31 Mart'tan sonra Osmanlıcılık düşüncesi eski etkinliğini yitirmeye başladı. Bir zamanlar Abdülhamit'e İslam Birliği düşüncesini vermiş olan Alman Kaiseri, bu durumdan yararlanarak Sultanahmet alanında İslam Birliği adına bir gösteri, miting yaptırdı. O günden bu yana ülkemizde gizli İslam Birliği örgütü kurulmaya başladı. Genç Türkler Osmanlıcı ve İslam Birlikçisi olmak üzere iki karşıt bölüme ayrılmaya başladılar. Osmanlıcılar kozmopolit. Kozmopolit kendini dünya vatandaşı sayan kimse. İslam Birliği yanlısı olanlar ise ultramonten. Ultramonten Fransızca ultramontain. Papa'nın hüküm ve söz geçerliliğinin yayılması yanlısı idiler. Her iki akım da ülke için zararlıydı. Ben 1910-1326 kurultayında Selanik'te genel merkez üyeliğine seçildiğim sırada siyasal durum böyleydi. Bu sırada Selanik'te Genç Kalemler adında bir dergi çıkıyordu. Derginin başyazarı Ali Canip Bey ile bir gece Beyaz Kule bahçesinde konuşuyorduk. Bu genç bana derginin dilde yalınlığa doğru bir devrim yapmaya çalıştığını, Ömer Seyfettin'in bu düşün savaşımında önce olduğunu anlattı. Ömer Seyfettin'in dille ilgili bu düşünceleri bütünüyle benim kanılarıma uyuyordu. Gençliğimde Taşkışla'da tutuklu bulunduğum sırada erlerin mülazımı evvele, evvel mülazım, teğmen, mülazımı saniye, sani mülazım, üsteğmen, Trablus garba, garp Trablus'u, Trablus Şam'a, Şam Trablus'u demeleri bende şu kesin kanıyı uyandırmıştı. Türkçeyi düzeltmek için şu dilden bütün Arapça ve Farsça sözcükleri değil, genel Arapça ve Farsça kuralları atmak. Arapça ve Farsça sözcüklerden de Türkçesi olanları çıkararak Türkçesi bulunmayanları dilde bırakmak. Bu düşünceye ilişkin kimi yazılar yazmışsam da yayımlanmasına fırsat bulamamıştım. Nasıl ki Türkçülük üzerine yazı yazmaya daha fırsat bulamamıştım, daha 15 yaşındayken Ahmet Vefik Paşa'nın Lehçeyi Osmanisi, Osmanlı Lehçesi ile Süleyman Paşa'nın Tarihi Alemi, Dünya Tarihi bende Türkçülük eğilimlerini doğurmuştu. 1896'da 1312 İstanbul'a geldiğim zaman ilk aldığım kitap Leon Kahn'ün Tarihi olmuştu. Bu kitap sanki Türkçülük ülküsünü özendirmek üzere yazılmış gibidir. O sırada Hüseyinzade Ali Bey ile görüşerek Türkçülükle ilgili kanılarını öğreniyordum. Özetlersek 17-18 yıldan bu yana Türk ulusunun sosyolojisini, toplum bilim ve psikolojisini, ruh bilim incelemek için harcadığım emeklerin ürünleri kafamın içinde yığılmış duruyordu. Bunları ortaya atmak için yalnız bir neden gerekiyordu. İşte Genç Kalemler'de Ömer Seyfettin'in başlamış olduğu düşün savaşımı bu nedeni hazırladı. Fakat ben dil sorununu yeterli görmeyerek Türkçülüğün bütün ülküleriyle, bütün programıyla ortaya atmak gerektiğini düşündüm. Bütün bu düşünceleri kapsayan Turan şiirini yazarak Genç Kalemler'de yayımladım. Bu şiir tam zamanında yayımlanmıştı. Çünkü Osmanlıcılıktan da, İslam birlikçiliğinden de ülke için tehlikeler doğacağını gören genç ruhlar kurtarıcı bir ülke arıyorlardı. Turan şiiri bu ülkünün ilk kıvılcımıydı. Ondan sonra sürekli olarak bu şiirdeki esasları açıklamak ve yorumlamakla uğraştım. Turan şiirinden sonra Ahmet Hikmet Bey Altın Ordu makalesini yayımladı.